Ayrım 39, Danimarkalı'ya, Henrik Brun, sayfa 420. Turbo Diskotek Ljubljana. Ketil barın önünden koşup handbolcu kızların yanından geçerek terasa çıktı. Telaşla etrafına bakınmaya başladı. Nereye kaybolmuştu Helle? Isıtıcıların altında kümelenmiş gruplar yüzünden terastakileri tam göremiyordu. Isıtıcıların arasında koşarak hızla ilerliyor, yanından geçtiği grupların içinde Helle'yi arıyordu. Ha, işte orada. Terasın en uzak köşesinde Helle terasa sırtı dönük olarak korkuluklara dayanmıştı. Arkasında Tirol kıyafetli, başında açık renk koca bir peruk bulunan bir şahıs onu aşağı itmeye çalışıyordu. Terasa yayılan müziğe bir kadın çığlığı karışıyordu. Ketil daha hızlı koşmaya başladı ve hızla arkadan Tirol kıyafetli kişinin üzerine atılıp yere devirdi. Yere düşünce peruğu çekip çıkardı. ''Hayır, ölecek bu kadın!'' diye bağırıyordu tanıdık bir ses. Zdenka yattığı yerde debeleniyor, Ketil'den kurtulmak için mücadele ediyordu. Helle de bu arada dengesini toplayıp kenara çekilmişti. ''Bu kadın her şeyi mahvetti!'' diye bağırdı Zdenka ve yanındaki kişinin Ketil olduğunu görünce hıçkırarak çaresizce ağlamaya başladı. ''Michael'ı da mı sen ittin balkondan aşağı?'' diye sordu Ketil. Zdenka kırbaçlanıyormuş gibicesine ağlıyordu, nefes almadan ağlıyordu. ''Beni yüzüstü bıraktı, ölmeyi hak etti!'' başını Ketil'in göğsüne koydu. ''Özür dilerim Ketil, özür dilerim. Michael'ın bilgisayarında onun mesajını gördüm. Ben Danca anlıyorum.'' ''Ne zaman?'' ''O gün akşam Ljubljana'daki apartman dairesine gittiğimde.'' ''Sen sabah gitmedin mi oraya? Hani pasaportunu unutmuştu, onu götürdüğünü söylemiştin.'' ''Yalan söyledim. O yalanı daha sonra uydurdum. Ben eve girdiğimde Michael banyodaydı. Helle Madsen'in mesajını gördüm ve saklanıp beklemeye başladım. Sonra arkasından hızla yaklaşıp balkondan aşağı ittim.'' İnes, Grado ve Vanya da koşarak oraya geldiler. Vanya anne diye bağırdı ve annesinin üzerine atıldı. Zdenka Slovence bir sözcüğü birkaç kez tekrarladı. Ketil bu sözcüğün özür dilerim anlamına geldiğini tahmin etmekte hiç güçlük çekmedi. Vanya da ağlamaya başladı ve bunun Helle Madsen'le annesinin bir tartışmasından da öte daha ciddi bir boyutu olduğunu anlayınca aniden geri çekildi. Siliç ve keçi sakallı koruma da olay yerine geldiler. Onların hemen ardından Ivan ve Laiko da oraya koştular. Siliç Vanya'yı kenara çekerken Ivan Zdenka'yı yerden kaldırıp bileklerine kelepçe taktı. Grado da şaşkınlık içindeki Helle Madsen'i oradan uzaklaştırdı. ''Seni şimdi eve bırakacağız, sakin ol, senin bu olaylarda hiçbir suçun yok.'' dedi ve Helle'yi Laiko'ya teslim etti. Helle birden Laiko'nun yanından sıyrıldı ve Zdenka'ya İngilizce ''Ben senin kocanla hiç birlikte olmadım.'' diye bağırdı. ''Nasıl gelebildin onun cenazesine?'' dedi Zdenka, sakinleşmişti. ''Cenaze töreninden hemen sonra. Sen biraz hava alacağım diye evden ayrılmıştın Zdenka, uzun süre kayboldun.'' dedi Ketil. ''Gelmesi çıldırtmıştı beni. İntikamımı alacaktım, boğacaktım onu.'' dedi Zdenka. Zdenka sakin ve kuru bir ses tonuyla konuşmaya başlamıştı. Yaptığı şeyleri neden yaptığını anlatmaya başladı. Çılgınlıktı tamamen. ''Helle'nin evine gidince hizmetçiyle karşılaştın. Kadına saldırıp elini gözünü bağladın öyle mi?''
''Evet, bir iple ellerini bağladım. Kendi eşarbımla da gözlerini bağladım. Eve girmeye çalıştım ama giremedim. Helle evde değilmiş.''
''Ve Helle Madsen'i televizyonda görüp yine tahrik oldun öyle mi?''
''Evet Ketil, ne olursun bana yardım et.'' dedi Zdenka ve Ketil'in gözlerinin içine bakmaya başladı. Hemen ardından Zdenka'yı olay yerinden uzaklaştırdılar. Helle ve Vanya yanlarında ayrı ayrı koruma görevlileriyle diskotekten çıkarıldılar. Ketil ne olup bittiğini anlamakta güçlük çekiyordu. Koruma görevlileri sırayla oradan birilerini alıp götürüyorlardı. İçerideki eğlence ise tüm hızıyla sürüyordu. Geride sadece İnes'le Ketil kaldı, bir de terasta sigara içen diğer müşteriler. İnes Ketil'in yanına yaklaştı, bir sigara ikram etti ve çakmağını uzatarak yaktı. Ketil sigarasından bir nefes çekti ve boş gözlerle gecenin lacivert karanlığına bakmaya başladı. Birkaç saniye sonra ''Zdenka benden Michael'ın katilini bulmamı istemedi hiç.'' dedi. ''Ben ona katili bulacağıma söz vermiştim. ama bu sözüme hiç karşılık vermedi. Ben de normal olduğunu düşündüm.
Aklına ne geldi de birden buraya koşmaya başladın diye sordu Ines.
Zdenka bana akşam Michael'ı telefonla aradığını söylemişti ama Michael'ı kimse aramamış. Grado söyledi kendisine sorduğunda dedi Ketil.
Yalan mı söylemiş?
Düşünmem gerekirdi aslında. O kadın çok kötü şeyler yaşadı, çok zor günler geçirdi dedi Ketil ve sigarasının dumanını havaya üfledi.
Daha önce hapiste yattı, cinayet suçundan ırzına geçen adamı öldürdü.
Irzına geçen adamı mı?
Hırvatistan'daki savaş esnasında bir Sırp ırzına geçmiş, sonra bir mülteci kampında karşılaşmışlar. Zdenka da adamı orada görünce cinnet geçirip öldürmüş.
Yazık dedi Ines.
Vanya bu tecavüzden doğan çocuk, cenaze töreninden 2 gün önce öğrendi gerçeği.
Ne kadar acı dedi Ines ve birkaç saniye başını salladıktan sonra Ketil'e baktı.
Zdenka çok bilinen ve tipik bir sarsıntı vakası. Yaptığım röportajlardan biliyorum. O kadınlar bu utançla yaşayamıyorlar. İntikam almaya ihtiyaç duyuyorlar sıklıkla. Zdenka da ırzına geçen adamı görünce bu duyguyla harekete geçmiş olmalı.
Ama kendi kocasını öldürmek, bir flört mesajı yüzünden.
Bence şaşırtıcı değil. İntikam duygusuyla yaşamanın yanında bu kadınlar artık hiçbir erkeğe güven duyamıyor. Bir erkeğe kendilerini teslim edemiyorlar. Zor bela başarabilenlerde ise en küçük hayal kırıklığında hesaplaşma duygusu ağır basıveriyor. Bazen anlık bir tepkiyle, bazen de uzun süren planlama sonunda intikama yöneliyorlar. Aradan geçen sürelerde dışa karşı her şey yolundaymış gibi bir tablo çizmeleri de çok karakteristik bu durumdaki kadınlar için. Yaşadıkları utanç yüzünden. Bu konularla ilgili çok şey okudum. Tecavüze uğrayan kadının tedavisi pek çok etaptan geçiyor. Ta baştan bir psikolog gözetiminde yapılması gerekiyor. Ona yardımcı olan bir psikolog var mıymış biliyor musun?
Ketil bir süre düşündü. Hiç böyle bir şeyden bahsettiğini duymamıştı Zdenka'nın. Başını iki yana sallayarak sanmıyorum dedi. Savaş zamanı ve hemen sonrasında buna kaynak ayrılmamıştır. Üstelik bir de cinayetle yargılandı. Bu da omuzlarında fazladan bir yük olmuştur. Ama Michael hep yanındaydı ve onu her alanda destekliyor, yardımcı oluyordu.
Michael ve Zdenka ile geçen ilk yılları gözünün önüne geldi.
Ama maalesef bir erkeğin ilgisinin bu tür travmaların tedavisinde bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Bir de üstüne üstlük hamile kalıp çocuk doğurmakla işin içine girince.
Michael ona Vanya'yı sevmeyi öğretmişti. Slovenya'ya taşınınca Zdenka hayata yeniden başlamış gibiydi. Bu tür şeyler yüzeyseldir. Dışarıda görünenin altında kötü anılar, rüyalar, kabuslar ve erkeklere duyulan güven eksikliği hep vardır.
Michael'a ve bana güveniyordu yanılmıyorsam.
Olabilir ama profesyonel biri ellerinden tutmadıysa bu kadınlar saatli bombaya dönüşüyorlar.
Ketil yıllarca önce Michael'ın Zdenka'nın başından geçenleri anlattığını hatırladı. Onun ani bir kararla tecavüzcü Sırp'ı bıçaklayarak öldürdüğünü hayal etti. Zdenka'ya olan da buydu herhalde. Apartman dairesinde tam bir duygu patlaması yaşayıp Michael'ı balkondan aşağı itmiş dedi sonunda.
Helle'nin hizmetçisine ve bu akşam Helle'ye saldırdığında aynı mekanizma devreye girmiştir dedi Ines.
Ketil başını iki yana salladı. Michael'ın güzel karısı, Vanya'nın şefkatli annesi acımasız bir katile nasıl dönüşüverirdi? Birbiriyle mücadele eden duygular kalbinde çarpışıyorlardı Ketil'in. Kızıyor muydu, üzülmüş müydü? Artık ne hissedeceğini, ne düşüneceğini bilemiyordu. Ta baştan bunları düşünseydik birçok zahmete katlanmamıza gerek kalmazdı dedi Ketil.
Olsun, bir çeteyi çökerttik ya. Hem önümüzde çok daha fazla suçluyu ortaya çıkaracağımız günler var dedi İnes ve gülümsemeye çalıştı.
Ketil de gülümsemeye çalıştı. İnes doğru söylüyordu. Hala yapacak işleri olması iyi bir şeydi. Birbirlerinin gözlerine bakmaya başladılar. İnes'in yüzünde merak eden bir ifade belirdi.
Bana neden anlatmadın?
Neyi?
Zdenka'nın hikayesini.
Ketil havaya bakmaya başladı. Önce önemli olmayacağını düşündüm. Ayrıca hiç kimseye bunları anlatmayacağıma söz vermiştim.
İğnes'in yüzünde onu anlayışla karşıladığını gösteren bir işarete rastlayamadı. Kollarını iki yana açtı. "Söz sizindir," dedi. İğnes cevap vermedi. Başını çevirip şehri seyretmeye başladı. İğnes'in düzgün profili uzaklarda mavi ışığa bezenmiş şatonun görüntüsünün önünde mavi bir silüet gibi duruyordu. Tam o anda İğnes'in gerçekten klas bir kadın olduğunu düşündü Ketil. Şimdi biraz alınmış ve kızgın görünse de.
"Erkekler ve sözleri," dedi İğnes ve Ketil'e bakmaya başladı yeniden. Yüzünde hafif bir gülümseme belirdi.
Ketil bu gülümsemeyi görünce biraz rahatladı. Demek o kadar kızmamıştı. "Bundan sonra hiç kimseye hiçbir şey için söz vermeyeceğim," dedi Ketil.
"Bence şu an yapacağın en iyi şey çeneni tutmak olacak," dedi İğnes ve başını Ketil'in omzuna yasladı.
10 Şubat Pazar, Merkez Tren İstasyonu Ljubljana.
"Sana Union fiçi birası ısmarlayayım mı?" diye sordu Ketil Grado'ya.
Soru karşısında Grado'nun ağzı açık kaldı. Hem şaşırmış hem de hakarete uğramış gibi görünüyordu. "Hayır, ben o birayı hayatta ağzıma koymam. İçmeyeceğim tabii," dedi Grado ve devam etti. "Union, bitkiler içinde ayı pençesi neyse biralar arasında Union da odur."
Ketil gözünün önüne geniş yapraklı, beyaz çiçekli ayı pençesini getirdi. Dokunanın elini yakan ve saatler süren acılara neden olan bu bitkiyi Union birasıyla karşılaştırmanın haksızlık olduğunu düşünüyordu.
"Alacaksan bana bir Lasko al, şişe olsun. Ben Lasko'cuyum," dedi Grado.
Demek Grado nüfusun Lasko birasını tercih eden diğer yarısına dahildi. Ketil ve Grado'nun birbirleri hakkında bilmedikleri daha çok şey vardı. İlk kez bir barda birlikte oturuyorlardı. Turbo diskotekteki olaylı gecenin ardından birkaç kez bir araya gelmişlerdi. Ama onlar polis merkezinde yapılan görüşmelerdi. Bir kez de nehir kıyısında kahve içmek için buluşmuşlardı. Her buluştuklarında en son elde ettikleri bilgileri tartışmışlardı. Diskotekteki gecenin ardından olaylar devam etmişti. Bu akşam farklıydı. Merkez tren istasyonunda bir peron manzarasına bakarak oturuyorlardı. Garson biralarını getirdi. Ketil birasından bir yudum aldı. Hafta boyunca cevabını almak için Grado'nun kapısını aşındırdığı iki soru hala aklından çıkmamıştı.
"Yeni bir şey var mı?" diye sordu Ketil. Başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Grado Ketil'in ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Zdenka'ya ne ceza verilecekti ve Vanya'nın durumu ne olacaktı?
Aslında Vanya hakkında fazla endişelenmiyordu Ketil. Kızcağız bir merkezde kriz yardımı alıyordu. Onu birkaç kez ziyaret etmişti. Merkezde çalışanlar ne yaptıklarını iyi bilen profesyonellere benziyorlardı. Tüm olan bitene Vanya bir tepki verecekse bile çok daha sonra ortaya çıkabilecek bir tepki olacaktı. Ketil en çok Zdenka'yı düşünüyordu.
"O kökçülerle konuştum," dedi Grado ve devam etmeden önce birasından bir yudum aldı. "Bütün delilleri incelediler ve doktorların teşhislerine baktılar. Michael'ı öldürmekten 8 yıl hapis cezası alacak. Bunun üzerine Helle ve hizmetçiye saldırmaktan da biraz daha hapis cezası eklenecek. Ama hapis cezası Ljubljana'nın kuzeyinde bir psikiyatri kliniğinde zorunlu tedaviye çevrilecek. Tedavi olumlu sonuçlara işaret ederse 2 yıl içinde toplum içine karışabilecek."
Ketil şüpheli bakışlarla Grado'yu süzdü. 2 yıl için daha? Bu iyi bir haberdi. Ama Zdenka'nın yaşadığı sarsıntıların kaybolduğundan nasıl emin olacaklardı? Aradan yıllar geçse de yine ortaya çıkabilirdi. Her şey normal görünürken birden transa geçmiş gibi davranabilirdi Zdenka. Tıpkı hizmetçi Boyano'ya saldırdığında yaptığı gibi. İnanılmaz bir şeydi. O olaydan sonra Zdenka ipi, eşarbı, maske olarak kullandığı külotlu çorabı ve el fenerini saklamayı bile akıl etmemişti. Arabasının bagajında duruyordu bunlar. Polis hepsini bulmuştu. Grado Ketil'in şüphelerini yüzünden okur gibiydi.
"2 yıl diyorlar Ketil. İnanmaktan başka çaremiz yok," dedi.
Ketil başını sallayarak Grado'yu onayladı. Grado çok zeki bir insandı. Çok karmaşık şeyleri bile tıpkı şu an yaptığı gibi net açıklayabiliyordu. Aynı zamanda yaratıcı çözüm bulmakta da ustaydı. Grado hafta içinde en etkileyici performansını Öster Reicher'in telefonunun dinlenmesinden elde edilen verilerin yorumlanmasında göstermişti. Bu dinlemelerin birinde Moldovyalı kadınları sipariş eden kişinin Grankeviç olduğu ortaya çıkmıştı. Bu telefon konuşması yasal olmayan yollardan elde edildiği için kullanılamayacaktı. Ama Ketil, Grado ve Urban Siliç biliyorlardı. Ama Grado bu dinleme kayıtlarını Postojna'daki polislerden ifade alırken esin kaynağı olarak kullanmıştı. Postojna'daki polisler Moldovyalı kadınların ifadelerini alırken ciddi davranmama talimatları Grankeviç'ten gelmişti. Grado polislerin ifadeleriyle Turbo diskotekteki olayları ve Grankeviç'in Bogdan'ı kasten öldürmesini bir araya getirmiş, olaylı gecenin hemen ertesi günü Grankeviç'in işine son verilmişti. Grankeviç cezaevine konulmuş, hakkında adam öldürmek ve kadın ticareti yapmak suçlamasıyla hazırlanacak iddianameyi beklemeye başlamıştı. Grankeviç düşerken Josip Österreicher'i de suçlamış ama kadın sipariş etmek yasal olduğu için Österreicher'in herhangi bir suç işlemediği sonucuna ulaşılmıştı. Kadın ticaretiyle herhangi bir ilgisi olmadığının altını ısrarla çizmiş, üstelik kadınlar handbol dünya kupası finallerinin Slovenya'da yapılmasını sağlamıştı. Österreicher suyun üstünde kalmayı başarmıştı ama eşi Helle Madsen onu terk etmişti. Gerçekten Österreicher suçsuz muydu? Ketil buna inanmakta güçlük çekiyordu ama ortadaki delillere göre hareket edildiğini de görebiliyordu. Bogdan Österreicher'le konuşmuş mu hiç diye sordu Ketil. Hayır, Bogdan kadınların teslim edileceği adresi bilmiyormuş. Kadınları sipariş edenin ve alıcısının Österreicher olduğunu bilseydi arar, Michael'ın apartman girişinde gördüğü kadının Helle Madsen olup olmadığını ona teyit ettirirdi. Helle o akşam Österreicher'le birlikte Wick semtindeki evlerindeydi. Benim teorime göre Bogdan'ın gördüğü kadın Zdenka'ydı. Michael'ı balkondan ittirmiş, daireden ayrılıyordu. Bogdan da aynı amaçla oraya gelmişti ama geç kalmıştı dedi Grado. Tamam artık, ben Österreicher'e odaklanmaktan vazgeçeyim artık. Bana sorarsan adam orospu çocuğunun teki ve elimizden bir şey gelmiyor. İnes bile adamı zora sokacak bir şey yapacak durumda değil dedi Ketil. İnes'in Moldovyalı kadınlar olayıyla ilgili hafta içinde yazdığı haberler çok ses getirmişti. Son anda kadınların durumu gündeme gelmiş, onlara insani nedenlerden oturma izni verilmesi konuşulmaya başlanmıştı. Ama delil olmadığı için Österreicher hakkında suçlayıcı bir şey yazamamıştı. İnes'le aran nasıl diye sordu Grado hınzır bir gülümsemeyle. Ketil birden kızardı. Hafta boyunca neredeyse her akşam İnes'le birlikte olmuştu. Çok güzel vakit geçirmişler, neredeyse her gece sevişmişlerdi. Artık bir ara verme zamanı gelmişti. Zira Ketil biraz sonra kuzeye doğru yola çıkmak üzere trene binecekti. Aslında ülkesine dönmesinin bir başka nedeni İnes sayesinde habercilik mesleğine geri dönme isteği duymaya başlamasıydı. İnes bu habercilik yoluna geri döndürmüştü. Diskotekteki olaylı gecenin ardından pazartesi günü Kopenhag havalanındaki işinden istifa etmişti. Şimdi Kopenhag'a dönüp eski şefi Klaus Mikkelsen'le görüşecekti. Aramız çok iyi diye cevap verdi. Grado'nun daha fazlasını bilmesine gerek yoktu. Grado iyi dost olunabilecek, kartpostal gönderilip alınacak birine benziyordu. ''Bana açık adresini verir misin?'' diye sordu Ketil. Çantasından kırmızı adres defterini çıkardı. Slovenya bölümünü açtı ve tükenmez kalemle birlikte Grado'ya uzattı. ''Sana telefon numaralarımı, e-posta adresimi ve açık adresimi yazıyorum. Yolun düşerse buraları her zaman beklerim.'' dedi polis şefi.
''Yolum elbette düşecek buraya.'' dedi Ketil.
''Ljubljana aşk yaşanacak şehirdir.'' dedi Grado gülerek. Ketil gülümseyerek Grado'nun uzattığı adres defterini aldı. Grado'nun el yazısına bakarken iğnesi de kaydetmesi gerektiğini düşündü. Zaten numarası telefonunda kayıtlıydı. Sayfaları karıştırırken Michael Jensen ve Zdenka Petan Jensen'in isimlerine ve adreslerine, telefon numaralarına gözü takıldı. Onları silmeyecekti adres defterinden. Belki onlardan bazılarıyla yeniden görüşürdü. Michael Jensen adını not defterinde görünce bir tuhaf oldu Ketil.
Bezigrad'da Bogdan'ın saklandığı bodrum kat dairesinde polis Michael'ın bilgisayarını bulmuştu. Bilgisayarda yapılan incelemede Michael'ın Kopenhag'a gidip Ketil'i ziyaret etmek için nasıl sabırsızlandığını yazdığı e-postaları okumuşlardı. Michael Helle ile de yazışmış, bir Danimarkalı'yı da konuşmaya başlamanın ne kadar güzel olduğundan bahsetmişti. Helle'ye yolladığı mesajlarda da Danimarka'yı özlediğini, oraya dönmek istediğini de yazmıştı. Bilgisayarda Michael'ın Moldovyalı kadınları neden serbest bıraktığını gösteren hiçbir şeye rastlamamışlardı. Bu sır kalacaktı ama Ketil, Michael'ın vicdan azabı nedeniyle böyle bir şey yaptığını çok iyi biliyordu.
''Seni telaşlandırmak istemiyorum ama treninin kalkmasına 15 dakika kaldı.'' dedi Grado kol saatini göstererek.
Birlikte kalktılar. Hiçbir şey söylemeden peronlara doğru yürüdüler. Merdiveni inip tünele girdiler. Bu tünel Ketil'in peşindeki yağmurluklu çete üyelerini atlattığı tüneldi. Trenin kalkacağı perona geldiler. Ketil bir sigara çıkarıp yarısını içti, Grado'ya sarıldı.
''Her şey için teşekkürler.'' dedi. ''İyi yolculuklar.'' dedi Grado.
Ketil kendisini önce Münih'e götürecek trene bindi, kompartımanını buldu ve eşyalarını yerleştirdi. Vakit gece yarısına yaklaşıyordu ve kompartımandaki diğer yolcular uyumaya başlamışlardı bile. Tren yavaş yavaş istasyondan ayrıldı. Alttaki yataklardan birinde yatacaktı. Yatağına girdi, yatağın kenarındaki küçük lambayı yaktı ve adres defterini çıkardı. Defterin Bosna kısmını açtı ve Emilia'nın telefon numarasını bulup telefonuna kaydetti. Yarın tüm cesaretini toplayıp Emilia ve Goran'a telefon açacak, olan biteni anlatacak, düğünlerine katılamadığı için özür dileyecekti. Ketil geri dönüyordu.
Kitabın sonu. 18 Kasım 2020. Sayfa 430.